Zihin bildiğinde buna bilgi deriz. Kalp bildiğinde buna sevgi deriz. Varlık bildiğinde ise buna meditasyon deriz. Asıl olan ben kimim sorusudur. Bilmenin tek yoluysa sessiz, tetikte ve dikkatli olmaktır. Düşüncelerinizi izleyin ve onların kaybolup gitmesine izin verin. Bir gün her şeyin sessizleştiğini, geriye mırıltı halinde bile olsa tek bir düşüncenin kalmadığını göreceksiniz. Sanki zaman durmuş, her şey durmuş gibi olacak. Ve aniden uzun ama çok uzun bir rüyadan, bir kabustan uyanacaksınız. Size yardımcı olabilecek tek bir kapı vardır ve o da içinizdedir. İçinize doğru dalışa geçtiğinizde varoluşun içine dalmış olursunuz. İşte tam o anda her şeyle muazzam bir birlik içinde olduğunuzu hissedersiniz. Artık yalnız tek başınıza değilsinizdir. Çünkü sizden başka olan hiç kimse yoktur. Olası her türlü dışa vurumla her yöne doğru uzanan sadece siz varsınız. Ağaçta çiçek açan sizsinizdir. Beyaz bir bulutun içinde hareket eden yine siz. Okyanusun içindeki, nehrin içindeki siz. Hayvanların içinde, insanların içinde yine siz. Size yeni dogmalar, inançlar, öğretiler, ideolojiler sunmuyorum. Asla böyle bir şey yok. Benim işlevim tamamen farklı. Benim işlevim elinizdekini almak ve onun yerine hiçbir şey vermemektir. Çünkü eğer bir taş alıp onun yerine başka bir taş koyarsam, o ilk taşı koymuş olan kişiden bile daha tehlikeli biriyim demektir. O ilk taş gitgide eskiyordu ve siz de ondan bıkmıştınız. O sizi artık beslemiyordu. O bir taştı. Zaten sizi nasıl besleyebilirdi ki? Onu bir yük gibi sırtınızda taşıyordunuz. Ve o taşı artık yavaş yavaş sırtınızdan atmanızın daha iyi olacağını fark etmiş olabilirsiniz. Fakat bu sefer de yeni bir taşla yeni bir balayı başlıyor. Belki bu taş doğru olandır diye düşünüyorsunuz. Ben size bir inanç sisteminin yerine bir başkasını önermiyorum. Sadece var olan inancı yıkıyorum. Benim yıkan biri olduğuma şaşırabilirsiniz. Size zorla kabul ettirilen her ne varsa hepsini yok etmek istiyorum. Yıkılanın, yok edilenin yerini başka bir şeyle doldurmayaysa gerek yok. Yaratıcılık içsel potansiyelinizdir. Benim onu yaratmama gerek yok. Engel teşkil eden her şey bir kez ortadan kaldırıldı mı gelişmeye ve akmaya başlar. Kendi başınıza bir arayışa girersiniz. Çok geçmeden de güç ve yeni bir kudret kazanırsınız. Çünkü kendi başınıza gerçekleştirdiğiniz ufacık bir keşif bile size hayal bile edemeyeceğiniz kadar büyük bir mutluluk verecektir. Kendi başınıza yaptığınız sadece ufacık bir keşifle tamamen farklı bir varlık haline gelirsiniz. Çünkü artık içinizde gerçek doğmuş olur. Bu sadece bir tohum olabilir. Ama ne olursa olsun artık ilk adım atılmıştır. Düşüncelerinizin kaçının kendinize ait olduğunu şöyle bir saysanız, tek bir düşüncenin bile aslında size ait olmadığını görüp şaşırırsınız. Bu düşüncelerin hepsi başka kaynaklardan gelmedir. Hepsi ödünç alınmıştır. Bunlar ya başkaları tarafından bir çöp gibi üzerinize atılmış ya da bizzat kendinizin çöp gibi yığdığınız şeylerdir. Fakat hiçbiri sizin değildir. Tek bir ölçütü aklınızdan çıkarmayın. Değerli olan tek şey bildiğiniz şeydir. Bildiğiniz şeyi yitirmeniz mümkün değildir. Kaybedebileceğiniz ve kaybolmaması için mutlaka bir ucundan tutup asla bırakmamanız gereken hiçbir şey değerli olamaz. Onu kaybedebilir olmanız, onun size ait bir deneyim olmadığını gösterir. İnsanlar benim beyin yıkadığımı söylüyor. Hayır, ben insanların beynini yıkamıyorum. Fakat onların beyinlerini temizlediğim kesin ve ben kuru temizlemeye inanıyorum. Temiz bir başlangıç yapın. Hiçbir inanış, hiçbir dogma ve hiçbir inancın olmadığı temiz bir sayfa açın. O zaman gerçeğin ne olduğunu bulma olasılığınız var. Gerçek ne dinlerde ne de dinlerin kitaplarında bulunur. Bulacağınız gerçek, belki şaşıracaksınız ama hiçbir yerde yazılı değildir. Olamaz da. onu yazmak imkansızdır. O kimse tarafından dile getirilmemiştir ve kimse tarafından dile getirilmeyecektir. Zihniniz daima neden ve niçin diye soruyor. Ve niçin sorusunun yanıtı olmayan şeyler sizin için yavaş yavaş değersiz hale gelmeye başlıyor. İşte sevgi de böyle değersizleşiyor. Sevginin ne amacı var ki? Sizi neye ulaştırır? Onun vasıtasıyla ne elde edersiniz? Bir tür ütopyaya ya da bir cennete ulaşabilir misiniz onunla? Elbette ki bu bakımdan sevginin hiçbir amacı, anlamı yoktur. O amaçsız, anlamsızdır. Güzelliğin anlamı ne? Gün batımını izler, güzelliği karşısında serseme dönersiniz. Fakat aptalın biri size, bunun anlamı nedir diye sorabilir ve siz de buna verecek yanıt bulamazsınız. Ve eğer bunun bir anlamı yoksa o zaman neden gereksiz yere güzelliği övüyorsunuz? Güzel bir çiçeğin, güzel bir resmin, güzel bir müziğin, güzel bir şiirin hiçbir anlamı yoktur. Bunlar bir şeyi kanıtlamak için öne sürülen savlar olmadığı gibi herhangi bir amaca ulaşma yolunda kullanılacak araçlar da değildir. Yaşamak sadece amaçsız, gereksiz olan o şeylerden ibarettir. Bir kez daha tekrarlayayım. Yaşamak sadece hiçbir amacı, hiçbir anlamı olmayan şeylerden ibarettir. Yani bu şeylerin hiçbir amacı yoktur. Sizi bir yere ulaştırmazlar. Onlardan bir anlam çıkartamazsınız. Başka bir deyişle yaşamak kendi içinde bir anlam taşır. Size herhangi bir tanrının krallığını vaat etmiyorum. Size hiçbir şey miras kalmayacak. Siz zaten mirasınızı aldınız. Bu miras hayatınızdır. Ona karşı sevecen ve saygılı olun. Dünyanın her yerinde çeşitli mucizeler meydana geliyor. Hiçbir zaman yaşamamış olan insanlar ölüyorlar. Ne imkansız bir şey ama. Fakat bu her gün oluyor. Ve birçoğu asla yaşamadığını ancak ölüm anı gelip çattığında fark edince şöyle diyor. Çok garip. Hayatı ıskaladığımı ilk kez fark ediyorum. Eğer yaşıyorsanız niçin yaşıyorsunuz? Sevmek, eğlenmek, kendinden geçmek için. Yoksa neden yaşıyorsunuz? Yaşama saygı gösterin, saygı duyun. Yaşamdan daha kutsal, daha ilahi bir şey yoktur. Aslında varoluşun anlamı yoktur. Fakat o anlamsız da değildir. Basitçe ifade etmek gerekirse, anlam ile varoluş birbiriyle ilgisiz şeylerdir. Varoluşun erişmeye çalıştığı bir amacı yoktur. O hiçbir yere doğru gitmez. O sadece neyse odur. Anlam amaç odaklıdır. Biraz amaç, biraz başarı. Anlamı sorun haline getiren insanın zihnidir. İçinizde doğan soruların hepsinin kökünde yatan neden zihindir. Zihin, şeyleri oldukları gibi kabul ederek rahat edemez. Zihnin doğası böyledir. Sahte dinler zihni disipline etmeye dayalıdır. Gerçek dinin ilk işi zihni bir kenara koymaktır. Ve bu da bir bakımdan çok basittir. Disiplinler çok zordur. Zihni odaklanması için eğitmek oldukça güçtür. Çünkü o sürekli baş kaldırır. Eski alışkanlıklarına döner durur. Siz onu bir yöne çekersiniz, o kaçar. Onu odaklandığınız konuya tekrar döndürürsünüz. Ama bir bakmışsınız başka bir şey düşünüyorsunuz. Ve neye odaklanmaya çalıştığınızı bile unutmuşsunuz. Bu kolay bir iş değildir. Fakat zihni bir kenara koymak çok basit bir şeydir. Hiç de zor değil. Tek yapmanız gereken izlemektir. Zihninizde her ne olup bitiyorsa müdahale etmeyin. Onu engellemeye çalışmayın. Hiçbir şey yapmayın. Çünkü yaptığınız her ne olursa olsun bir disiplin haline gelir. Hiçbir şey yapmayın. Sadece izleyin. Zihinle ilgili en garip olay, siz izleyici haline geldiğinizde onun ortadan kaybolmaya başlamasıdır. Tıpkı aydınlığın karanlığı dağıtması gibi, dikkat de zihni, onun içindeki düşünceleri ve tüm donanımını dağıtır, savuşturur. Yani meditasyon sadece dikkatli ve farkında olmaktan ibarettir. O belli olmayanı gün yüzüne çıkartır. Meditasyonun icat etmekle hiç ilgisi yoktur. O bir şey icat etmez. Sadece orada olanı keşfeder. Peki orada olan nedir? Oraya girer ve sonsuz boşluğu, öylesine güzel, öylesine sessiz, öylesine ışıklı, öylesine hoş kokulu olan o boşluğu bulursunuz. Artık Tanrı'nın krallığına girmişsinizdir. Benim deyişimle kutsallığa ermiş olursunuz. Ve bu alana bir kez adım attıktan sonra, oradan çıktığınızda tamamen yeni bir kişi, yeni bir insan olursunuz. Artık asıl yüzünüz görülmektedir. Tüm maskeler ortadan kaybolmuştur. Aynı dünyada farklı şekilde yaşamaya başlarsınız. Aynı insanların arasındasınızdır. Ama tavrınız, yaklaşımınız artık farklıdır. Suyun üzerindeki bir nilüfer çiçeği gibi yaşarsınız. Suyun içinde ama kesinlikle suyun değmediği bir nilüfer. Din, içinizdeki bu nilüfer çiçeğinin keşfidir. Benim dini yaklaşımım tamamen size kendinizi geri vermekten ibarettir. Sizi çalmışlardı. Mümkün olabilen her bakımdan sarılıp sarmalanmış, koşullandırılmıştınız. Kendinize yaklaşabilmenizi sağlayacak tüm kapılar kapalıydı. Benim çabam tamamen içinizde kapılar ve pencereler açmak. Tüm duvarları kaldırarak tepenizde gökyüzünü görebileceğiniz bir ortam yaratmaktır. Ve eğer bunu yapabilirsem, o zaman siz de dinin ne olduğunu anlayacaksınız. Tıpkı sevgi gibi, dostluk da dünyadan silinip gitti. Dostluk ancak çıplak olduğunuzda, olduğunuz gibi olduğunuzda mümkün olabilir. Yani insanların olmanızı istediği şekilde, olmanız gerektiği şekilde değil de sadece olduğunuz gibi olduğunuzda. İki insan birbirlerine oldukları gibi açıldıklarında dostluk büyür. İki insan maskelerini atmaya hazır olduklarında dindarlığa doğru muazzam bir adım atmış olurlar. Bu yüzden sevgi, dostluk veya maskenizi düşürmenize yardımcı olacak herhangi bir şey sizi dine doğru götürür. Sorgulamak, risk almak, bilinmeze doğru hareket etmektir. İnsan neler olacağını bilemez. İnsan tanıdığını, ona rahat gelen her şeyi bırakır. Karşı kıyıda bir şey olup olmadığından ve hatta başka bir kıyı olup olmadığından bile kesin emin olmadan bilinmeze doğru yol alır. İnsanlar ya Tanrı inancına tutunuyor ya da biraz daha güçlü olanlar, yani entelektüeller, aydın sınıfındakiler ise ateizme. Fakat bunların her ikisi de şüpheden kaçış yollarıdır. Şüpheden kaçmaksa sorgulamaktan kaçmaktır. Şüphe nedir? O sadece bir soru işaretidir. O sizin düşmanınız değildir. O sizi sorgulamaya hazırlayan içinizdeki soru işaretidir yalnızca. Şüphe sizin dostunuzdur. Yapılması gereken ilk şey insanın kendisi olmasıdır. İkincisi ise kim olduğunu bilmesidir. Kendiniz olarak kalın, doğallığınızı koruyun. İçinizde akmakta olan bu yaşamın gitgide daha fazla farkında olmaya çalışın. Kalbinizin içinde atan kimdir? Nefesinizin ardındaki kimdir? Doğduğunuzda özle birlikte doğarsınız. Ego ise sizin biriktirdiğiniz, bizzat elde ettiğiniz bir şeydir. Öz varoluşun size bir hediyesidir. Onu kazanmak için hiçbir şey yapmadınız. Elde eden de siz değilsiniz. İşte bu nedenle onu kimse sizden alamaz. Bu imkansızdır. Çünkü o sizin doğanız, sizin varlığınızdır. Şüphe edin ve bunu asla gönülsüzce, yarım yamalak yapmayın. Tüm gücünüzle şüphe edin ki şüphe elinizdeki bir kılıca dönüşsün. Böylece etrafınızda toplanmış olan tüm çer çöpü kesip atabilir. Şüphe çer çöpü kesip atmak içindir. Meditasyon ise kendi kendinizi uyandırabilmeniz için. Bunlar aynı paranın iki yüzüdür. Çünkü o çer çöp size yük olurken uyanamazsınız. Çer çöp size uyku verir. Onun işlevi budur. Amacı sizi hep uykuda tutmaktır. Istırap hep vardı. Fakat ıstırabın farkında olmak yeni bir etmen ve dönüşümün başlangıcıdır. Bir şeyin farkına vardığınızda, onu değiştirmek için bir şeyler yapma olasılığınız da var demektir. İnsanlar ıstırabı yaşamın bir parçasıymış. Sanki kaderleriymiş gibi kabullenerek onunla yaşadılar. Kimse onu sorgulamadı. Kimse neden diye sormadı. Gerçekle ilgili çok ama çok önemli bir şey var. Onu siz kendiniz bulmadığınız sürece o sizin için gerçeğe dönüşmez. O bir başkasının gerçeği ise ve siz onu ödünç alıyorsanız, tam bu ödünç alma anından itibaren artık gerçeğin kendisi değildir. Bir yalana dönüşmüştür. Olumsuzla, hayır sözüyle başlamak gerekir her zaman. Evet'e ulaşmak istiyorsanız, yaşamda tek bir evet bulabilmek için 1000 kez hayır demeniz gerekir. Tüm yaşamınız birçok insan tarafından mahvedildi ve sizin de tüm o insanlara hayır demeniz gerekecektir. Ve 1000 tane hayırdan sonra belki kendinizi evet diyebileceğiniz bir durumda bulabilirsiniz. Din adamları dünyadaki en iyi düzenbazlardır. Diğer düzenbazlar onların yanında ufak tefek suçlar işleyen kişiler gibi kalır. Onlar sizi neyle kandırabilirler ki? Fakat din adamı, peygamber, Mesih, Avatar, Tirtankara, işte bunların hepsi muhteşem birer düzenbazdır. Onlar bugüne dek kimsenin görmediği, hiç kimsenin de asla görmeyeceği şeyleri satmışlardır. Her ne yapıyor, her ne düşünüyor, her neye karar veriyorsanız bir şeyi aklınızdan çıkarmayın. Bunu içinizden gelen bir ses mi söylüyor, yoksa konuşan bir başkası mı? Sesin gerçekten kime ait olduğunu bulduğunuzda da şaşıracaksınız. Belki konuşan anneniz, onun konuştuğunu tekrar duyacaksınız. Belki konuşan babanız, onun sesini ayırt etmek hiç de zor değil. O ses hep orada kalır. Size ilk verildiği anda içinizde birebir kayda alınmıştır. Öğüt, düzen, disiplin, emir. Ego, eğitim, terbiye, medeniyet, kültür, okul, üniversite vasıtasıyla derleyip biriktirmeye devam ettiğiniz bir şeydir. Onu sürekli biriktirmeye devam edersiniz. O sizin çabanızın sonucudur. Onu yapan sizsiniz ve onu öyle büyük bir şey haline getirmişsiniz ki gerçek özünüzü tamamen unutmuşsunuz. İçinizdeki seslerden kurtulun. Aradan çok geçmeden içinizde daha önce hiç duymadığınız sakin, cılız bir ses duyup şaşıracaksınız. Bu sesin kime ait olduğunu bir an çıkartamayacaksınız. Hayır, o ses annenizin değil, babanızın da değil, rahibin ya da öğretmeninizin de değil. Sonra aniden tanıyıvereceksiniz. O sizin sesiniz. Bu yüzden onun kimliğini, kime ait olduğunu hemen anlayamadınız. O ses hep oradaydı ama öylesine cılız, öylesine durağan bir sestir ki siz daha küçük bir çocukken bastırıldı. O daha bir filizken üzeri her türlü ıvır zıvırla örtüldü. Ve şimdi siz de o ıvır zıvırı taşıyorsunuz. Halbuki yaşamınız olan bitkiyi unuttunuz. O halen yaşıyor. Sizin onu keşfetmenizi bekliyor. Sesinizi keşfedin. Sonra korkusuzca onu takip edin. Sizi nereye götürürse yaşamınızın amacı işte oradadır. Kaderiniz oradadır. Tatmini, doygunluğu ancak orada bulabilirsiniz. Bu çiçeklenmeyle birlikte bilmek de vuku bulur. Bir gerçeği duyar duymaz onu unutmanızda sakınca yoktur. Gerçeğin niteliklerinden biri de onu hatırlamanıza gerek olmamasıdır. Oysa bir yalanın devamlı hatırlanması gerekir. Yoksa onu unutabilirsiniz. Yalanlara alışmış olan birinin, gerçeğe alışmış olan birinden daha iyi bir hafızaya ihtiyacı olur. Çünkü dürüst, her zaman gerçekleri söyleyen bir insanın hafızaya ihtiyacı yoktur. Eğer sadece gerçeği söylüyorsanız, onu hatırlamanız gerekmez. Eğer yalan söylüyorsanız, o zaman bunu sürekli olarak aklınızda tutmanız gerekir. Zira birine bir yalan söylerken, bir başkasına başka ve yine başka birisine de başka bir yalan söylemiş olursunuz. Kime neyi söylediğinizi zihninizde sınıflandırmanız ve kaydını tutmanız gerekir. Söylediğiniz bir yalanla ilgili bir sorun çıktığındaysa tekrar yalan söylemeniz gerekir. Yani yalanlar birbirini izler. Yalan doğum kontrolüne inanmaz. Gerçekse bakirdir. Onun hiç çocuğu yoktur. Aslında o hiç evlenmemiştir. gerçek yalnızca asilere gelir. Asi olmaksa kesinlikle tehlikeli bir yaşam sürmektir. Toplum şunları öğretir. Daima en uygun ve en rahat olanı seç. Adem ve Havva'dan beri senin atalarının ve onların atalarının ve onların da atalarının yürümekte olduğu o en işlek yolu tercih et. En işlek yolu seç. Kanıt budur. Milyonlarca insan bu yoldan geçtiğine göre sen de buradan gidersen yanlışa düşmemiş olursun. Fakat bir şeyi unutmayın. Kalabalıklar asla gerçeği deneyimlememiştir. Gerçek sadece bireylerin başına gelen bir şeydir. İçinizde hiçbir sorunun yanıtının olmadığı ve öyle bomboş oturduğunuz gün, evinize kavuştuğunuz gündür. Cehaletten masumiyete ermiş olduğunuz gündür o gün. Tehlikeli yaşamak, seçeneklerin olduğu zamanlar demektir, dikkat edin. En uygun, en rahat, en saygın olanı, toplumun kabul edeceğini veya onurlu olanı seçmeyin. Siz kalbinizde ziller çaldıran neyse onu seçin. Sonucu her ne olursa olsun yapmak isteyeceğiniz bir şeyi seçin. Neyin ne gibi sonuçlar getireceğini ancak bir korkak düşünür. Eğer şöyle yapsam ne olur? Bu nasıl bir sonuç doğurur diye sorar. O sonuçla daha fazla ilgilidir. Gerçek insan asla sonuçları düşünmez. O sadece eylemi düşünür, tam orada ve o andadır. Hoşuma giden bu ve ben de bunu yapacağım diye geçirir içinden. Sonra her ne olursa olsun kabullenir. Asla pişmanlık duymaz. Gerçek insan asla pişman olmaz. Asla tövbe etmez. Çünkü o asla kendisine karşı bir şey yapmamıştır. Size sonsuz özgüvene sahip, özgün, bütünleşik bireyler olmayı öğretiyorum. Kişilik sorunlu bir şey. Kişilik eriyip çözünerek, bir şeylerin içine karışarak başka bir şeye dönüşemez. Sevgiyle, meditasyonla, dostlukla bir olamaz. Bunun sebebi kişiliğin, bireye toplum tarafından verilen çok ince bir maske olmasıdır. Şimdiye kadar da tüm toplumların çabası, sizi ve herkesi kandırmaya ve kişilik sanki size özgü bir şeymiş gibi tüm dikkatinizi onun üzerine odaklamaya yönelik olmuştur. Kişilik size başkaları tarafından verilen bir şeydir. Oysa kendinize özgü bir doğayla, bireysel bir benlikle doğarsınız. Onu size kimse veremez ve kimse sizden alamaz. Oysa kişilik verilip geri alınabilir. Bu nedenle kişiliğinizle özdeşleştiğinizde onu kaybetmekten korkmaya başlarsınız. Böylece eriyerek nüfuz etmeniz, ötesine geçmeniz gereken bir sınır olduğunda kişilik geri çekilir. O bildiği sınırların ötesine geçemez. O çok ince ve dayatmayla üzerinize kaplanmış bir katmandır. Bu katman ancak derin aşk içinde buharlaşıp uçar. Büyük dostluklarda hiç bulunmaz, tamamen ortadan kalkar. Herhangi bir duygusal birlik içinde kişiliğin ölümü mutlaktır. Kendinizi kişilikle özdeşleşmiş hissediyorsunuz. Çünkü ebeveynleriniz, öğretmenleriniz, komşularınız ve dostlarınız size hep sen busun dedi. Onlar kişiliğinizi kalıba dökmekte, ona şekil vermekteydiler ve sizi olmadığınız, asla da olmayacağınız bir şeye dönüştürdüler. Dolayısıyla siz de şu anda bu kişiliğin içinde kısılıp kalmış durumda acı çekmektesiniz. Hapistesiniz ama aynı zamanda bu hapisten çıkmaya da korkuyorsunuz. Bunun dışında başka bir şeyiniz olduğundan emin değilsiniz. Neredeyse şöyle bir durum söz konusu. Kıyafetlerinizi kendinizsini sanıyorsunuz. Bu yüzden de doğal olarak çırılçıplak kalmaktan korkuyorsunuz. Bu sadece kıyafetlerinizi üzerinizden atmaktan korkma meselesi değil. Asıl korkunuz kıyafetlerinizi üzerinizden çıkardığınız anda ortaya kimsenin çıkmaması ve herkesin de bu boşluğu görmesi. İçiniz bir boşluktan ibaret ve sizi cisimlendirense yalnızca kıyafetleriniz. Kişilik korkar ve korkması da çok doğaldır. Yüklerinizden kurtulduğunuz anda sizi hiç usanmadan beklemekte olan varoluşun enginlerine kanat açabileceğinizi gördüğünüzde hayret edeceksiniz. Eğer kalpten sözler ediyorsanız, sözleriniz kendiliğinden önem ve vurgu kazanır. Ellerinizle ifade etmeniz gereken bir şeyler varsa, elleriniz bu işi halleder. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur. Gözlerinizde bir anlam belirecekse, kendiliğinden belirir. Bu anlamı oraya siz yansıtamazsınız. Bunu yaptığınız anda her şey bir ikiyüzlülük haline dönüşür. Tehlikeli yaşamak, kendinle yaşam arasına aptalca koşullar, konfor, elverişlilik, saygınlık getirmemek demektir. Tüm bunları bir kenara bırakın ve yaşamın sizde vuku bulmasına izin verin. Otobanda mı yoksa başka yoldan mı ilerlediğinizi düşünmeden, en sonunda nereye varacağınızı kafanıza takmadan yaşamla birlikte yol alın. Yalnızca çok az sayıda insan gerçekten yaşıyor. İnsanların %99'u yavaş yavaş intihar ediyor. Unutulmaması gereken son bir şey var. Ve bunu unutmam halinde beni kesinlikle affetmemeniz gerekir ki o da şu. Dikkat ederek, izleyerek yaşayın. Her ne yapıyor olursanız olun, ister yürüyor, ister oturuyor, ister yemek yiyor olun ya da hiçbir şey yapmıyor. Sadece nefes alıyor, dinleniyor, çimlerin üzerinde gevşiyor olun. Bir izleyici olduğunuzu asla unutmayın. Bunu tekrar tekrar unutacaksınız. Kendinizi bir düşünceye, bir hisse, bir duyguya, bir sezgiye kaptıracaksınız. Herhangi bir şey dikkatinizi dağıtıp sizi bu izleme halinden çıkartabilir. Olması gerekeni tekrar hatırlayın ve izleyen, gözlemleyen merkezinize koşarak geri dönün. İzlemek bir eylem değildir. Gün batımını veya gökyüzündeki bulutları, yoldan gelip geçen insanları izler gibi, düşüncelerinizden, hayallerinizden ve kabuslarınızdan oluşan trafiği de izleyin. Bunların alakalı alakasız, tutarlı veya tutarsız olması fark etmez. Olup biten her ne varsa izleyin. Üstelik bu trafiğin durgun zamanı yoktur. Daima yoğun saatler yaşanır. Kenarda durup kaygısızca izlemekle yetinin. Ego bir hatadır. Tıpkı 2 ile 2'yi toplayıp 5 bulmak gibi. İşte aynı şekilde kendi içinize bakıp gerçek benliğinizi aradığınızda 2 artı 2'nin 5 değil 4 ettiğini öğrenirsiniz. Hiçbir şeyin bırakılmasına gerek yoktur ama içinizde bir şeyler kaybolmuştur. Sürekli olarak özünüz, benliğinizmiş gibi davranan, tüm yaşamınızı mahveden ve her şeyi birbirine katıp mahveden şey artık ortadan kalkmıştır. Bir şeyi aklınızdan çıkartmayın. Başkaları sizi prangaya vurabilir. Fakat kurtarabilecek hiç kimse yoktur. Kendinizi ancak ve ancak kendiniz kurtarabilirsiniz. Ve bu da başkalarının sizi prangaya vurmasını, üzerinize gitgide daha ağır zincirler takmasını, etrafınıza gitgide daha yüksek duvarlar örmesini engelleyerek olabilir. Kendi mesihiniz sizsiniz. Kendi kurtuluşunuz yine sizsiniz. Şunu hiç unutmayın. İzlemek bir sanat ya da zanaat değildir. Hayır, o bir hünerdir. Aklınızdan çıkartmamanız gereken tek şey, içinizde akan nehirde boğulmamaktır. Peki bu nehirde nasıl olur da boğulur insan? İnsan herhangi bir şekilde aktif hale geldiğinde, işte o zaman bu nehirde boğulur. Eğer hareketsiz, pasif kalıp, hiçbir şey yapmaz ama tetikte olur, hiçbir şey yapmama gerek yok, öfke gelip geçiyor, bırak geçsin, güle güle derseniz o zaman boğulmazsınız. İyi veya kötü bir düşünce gelip geçiyorsa sakın dert etmeyin. Sizi tek ilgilendiren şey izlemek, bu düşünceyi adlandırmamak, onu yargılamamak. Çünkü bunları yaptığınızda eyleme geçmiş olursunuz. Sizi hiç ilgilendirmez. Eğer açgözlülük gelip geçiyorsa bırakın geçsin. Eğer öfke gelip geçiyorsa bırakın geçsin. Siz kimsiniz ki buna müdahale edeceksiniz? Zihninizle neden bu kadar özdeşleşmiş haldesiniz? Ben açgözlüyüm, ben kızgınım diye neden düşünüyorsunuz ki? Gelip geçen sadece bir öfke düşüncesidir. Bırakın gelip geçsin. Siz sadece izleyin. Konuşmamak sessizlik değildir. Konuşmuyor olabilirsiniz. Ağzınızdan hiç söz çıkmıyor olabilir. Ama tam o sırada aklınızdan binbir düşünce geçiyordur. Düşünce akışı hiç durmaz. Her gün ama her gün akmaya devam eder. Yaralar üstleri örtüldüğünde iyileşmez. Din bir devadır. Meditasyon kelimesiyle ilaç kelimesi aynı kökten gelir. İlaç beden içindir. Beden için ilaç neyse, ruh içinde meditasyon aynı şeydir. İlaç bedeni iyileştirir, meditasyonsa varlığınıza deva olur. O içsel bir devadır. Unutmayın ki sadece deneyimlediğiniz şey size aittir. Bildiğiniz şeylerse sadece bildiklerinizdir. İnanın. Ama bilin ki inanırsanız asla bulamazsınız. Bulduğunuz şey inancınızın bir yansımasından başka bir şey olmayacak. Yani gerçeği bulmuş olmayacaksınız. Gerçeğin inanmanızla ne gibi bir ilişkisi olabilir? Şüphe edin, hatta sonuna dek şüphe edin. Çünkü şüphe bir arınma sürecidir. Zihninizdeki tüm ıvır zıvırı silip atar. Sizi tekrar bir masuma çevirir. Siyasetçiler ve pedagoglar tarafından mahvedilmeden önceki çocuk halinize döndürür. O çocuğu tekrar keşfetmeniz gerekiyor. İşte tam olarak o noktadan başlamalısınız. Bana göre en büyük mucize, doğayla uyumlu, doğayla tam bir uyum içinde olmaktır. Sabahleyin onunlasınızdır, geceleyin yine onunla. Haz duyarken onunlasınızdır, acı çektiğinizde yine onunla. Yaşamda onunla olduğunuz gibi, ölümde de onunlasınızdır. Herhangi bir noktada tek bir an bile ondan ayrılamazsınız. Tüm bu ahenk, bu mutlak ahenktir dindar insanı yaratan. Din kelimesinin anlamını iyice anlamak gerekir. Bu önemli bir kelimedir. Parçaları bir araya getirmek demektir. Öyle ki parçaların artık parça olmaktan çıkıp bir bütün haline gelmesi söz konusudur. Din kelimesinin kökünde yatan anlam, parçaları artık birer parça olmaktan çıkıp bir bütün olacak şekilde bir araya getirmektir. Her bir parça birliktelik içinde bütün haline gelir. Parçalar ayrı olduklarında ölü olurlar. Fakat birleştiklerinde yeni bir nitelik çıkar ortaya. Ve bu bütünlük niteliğidir. Ve dinin amacı da bu niteliği yaşama taşıyabilmektir. Dinin Tanrı'yla ve şeytanla hiç ilgisi yok. Fakat dinler, dünyada faaliyet gösterme biçimleriyle insanı birçok değil, tek bir yapacak bir bütünleşme ilmi yapmak yerine insanın bu bütünsellik niteliğini, temel dokusunu değiştirdiler. Normal olarak siz bir çokluk, bir kalabalıksınız. Din bu kalabalığı eritip tek bir bütün haline getirir. Böylece içinizdeki her şey, içinizdeki diğer her şeyle uyumlu olarak işlemeye başlar. Hiçbir çatışma, ayrılık, mücadele kalmaz. Kimse sizden daha yüksekte veya alçakta değildir. Ortaya uyumlu bir bütün çıkmıştır. Dünyanın dört bir yanındaki dinler, insanoğlunun bu kelimenin anlamını bile unutmasına yardımcı oldular. Ben bir Mesih değilim. Size herhangi bir umut vermiyorum. Ve hiç kimsenin de sizi kurtaramayacağını kesinlikle aklınızdan çıkarmamanızı isterdim. Çünkü bu fikir baştan sona yanlış. Bu esareti bizzat siz yarattınız. Öyleyse ben sizi nasıl özgür kılabilirim ki? Bu esaretten kendinizi kurtarın ve özgür olun. Hem zincirlerinizi seviyor hem de benim sizi kurtarmamı istiyorsunuz. İstediğiniz saçma bir şey. Acılarınızın, dertlerinizin sebebi kendinizsiniz. Ve benden sizi dertlerinizden ve acılarınızdan kurtarmamı istiyorsunuz. Üstelik kurtulsanız bile aynı tohumları ekmeye devam edecek, aynı kişi olmayı sürdürecek, aynı nedenlerin köklerine su vermeye devam edeceksiniz. Sizi kim kurtarabilir ki? Ayrıca neden biri sizi kurtarmak zorunda olsun? Sizi kurtarmak benim sorumluluğumda değil. Sizi siz yapan ben değilim. Siz kendinizi bu hale getirdiniz. Varoluşun ve varlığımızın hiçbir köşesi, hiçbir bucağı bilinmez olarak karanlıkta kalmamalı. Işık her yere ulaşmalı. Bunu gerçekleştirmedikçe daima sefalet içinde kalır, daima ıstırap çekersiniz. Bu yolda inandıklarınızın size bir yardımı olmaz. İnancınız size yardım etmez. Işık her yere dolduğunda karanlık kaybolur. Ama aslında karanlığın kaçtığı falan yoktur. Karanlık zaten hiç yoktur. Söz konusu olan ışığın bulunmamasıdır sadece. Ego da tıpkı karanlık gibidir. Onun bir varlığı yoktur. Sadece bilincin yokluğudur söz konusu olan. Bu yüzden size egoyu terk edin demiyorum. Onu izleyin diyorum. Çok dikkat edin. Onu gözlemlediğinizde birçok katmanda bulup şaşıracaksınız. Nietzsche der ki, bir ağacın tepesine erişip orada açan çiçekleri anlamadan derinlere dalmanız, köklere inmeniz gerekir. Çünkü sır orada yatmaktadır. Kökler ne kadar derine uzanıyorsa, ağaç da o kadar yükseklere uzanır. Yani anlama arzunuz, kozmik bilince erme isteğiniz ne kadar büyükse, ki bu en son Nilüfer çiçeği, Nilüfer cenneti budur, kapkaranlık yeraltının en derinlerindeki köklere kadar gitmeniz gerekir. Ve bunun da tek bir yolu var. Buna ister meditasyon, ister farkındalık, ister dikkatli olmak deyin, hepsi aynı yere çıkar. İlk olarak bilinçli zihninize, bilinçli zihninizde olup bitenlere daha fazla dikkat edin. Üstelik bu güzel bir deneyimdir. Gerçekten de çok eğlenceli, muhteşem bir manzaradır. Çocukluğumun geçtiği köyde sessiz film nedir bilmezdik. Sinema salonu da yoktu. Artık var ama ben çocukken yoktu. Sadece arada sırada bir gezgin koca bir kutuyla köyümüze gelirdi. İşte sahip olduğumuz bir tek buydu. Ve o kutuya ne denildiğini de bilmiyorum. Bu kutuda küçük bir pencere vardır. Adam pencereyi açar ve siz oradan içeri bakarken adamın bir kolu hareket ettirmesiyle içeride bir film dönmeye başlar. Bu arada adam size gördüklerinizin öyküsünü anlatır. İzlediğim her şeyi unuttum ama belli bir nedenle tek bir şeyi unutamıyorum. Bence bunun nedeni bizim köye gelen tüm kutularda bu görüntünün olmasıydı. Ben her geleni izlemiştim çünkü ücreti sadece birkaç kuruştu. Ayrıca gösteri uzun değildi, sadece 5 dakika sürüyordu. Her kutuda farklı filmler olmasına rağmen içlerinden bir tanesi her kutuda oluyordu ve o da bombaylı bir çamaşırcı kadının çıplak görüntüsüydü. Acaba neden bu şişman çıplak kadının, bombaylı çıplak çamaşırcı kadının görüntüsü hepsinde vardı? Üstelik kadın çok çirkindi. Ayrıca neden bombaylı olması gerekiyordu ki? Siz izlemeye başladığınızda, vakit bulduğunuz herhangi bir zamanda sadece sessizce oturup zihninizden geçenlere şöyle bir bakın. Yargılamanıza hiç gerek yok. Çünkü yargılarsanız zihin görüntüleri derhal size göre değiştirir. Zihin çok hassas, çok alıngandır. Eğer yargıladığınızı hissederse o zaman iyi olan şeyleri göstermeye başlar. Bu durumda size bombaylı çıplak çamaşırcı kadını göstermeyecektir. O görüntüyü atlayacaktır. Bu yüzden sakın yargılamayın. Böylece o görüntü mutlaka belirecektir. Sakın yargılamayın. Herhangi bir kınamada bulunmayın. Hiçbir şekilde beğeni göstermeyin. İlgisiz kalın. Sadece görüntülere bakarak orada her ne oluyorsa olsun sessizce oturun. Zihin kolaylıkla abartabilir. O abartmaktan keyif alır. Olayları enine boyuna büyütür. Biraz acı duysanız büyük bir yaygara kopartır. Birazcık ıstırap çekseniz bu dünyanın en büyük ıstırabı oluverir. Birazcık haz alsanız tüm dünyanın zirvesine çıkıverirsiniz. Öyle ki dünyada kimse böyle bir hazı tatmamış olur. Bir kadına aşık olsanız şöyle dersiniz içinizden. Böyle bir aşk bugüne dek ne görüldü ne işitildi ve asla da yaşanmayacak. Bu eşsiz bir aşk. Her yerde olan bu ve herkes bu eşsiz bir şey diye düşünüyor. Zihin her şeyi abartır, büyütür. O bir büyüteçtir ve siz de ona inanırsınız. Zihin varoluşun değil toplumun bir parçasıdır. Bu nedenle büyüyebilmek için bir topluma ihtiyaç duyar. Toplum ne kadar iyi oturmuş olursa zihin de o oranda etkin olarak büyür. Yalnızca İncil'lerin, kutsal kitapların üzeri toz tutar. Bir Playboy dergisinin üzeri toz tutmaz. İnsan niye bir kutsal kitabı açmak istesin ki? Dinler size konforlu bir yaşam ve yaşamanın elverişli yollarını sundu. Oysa tehlikeli yaşamanın, karanlığa dalıp kendinizi aramaya hazır halde bir yaşam sürmenin dışında yaşamanın bir yolu yoktur. Ve sizlere söyleyeyim, yanıtı bulamayacaksınız. Bugüne dek kimse yanıtı bulamadı. Yanıtların hepsi yalandır. Evet, elbette gerçeğe ereceksiniz. Ama gerçek sizin sorunuzun yanıtı değildir. Gerçek sizin sorunuzun ölümü olacak. Sorunuz tamamen ortadan kalktığında ve herhangi bir yanıt olmadığındaysa, geriye kalan boşluk tam bir gizemdir. Ben inanmaya inanmıyorum. İlk önce bunu anlamalısınız. Güneşe inanır mısın, aya inanır mısın diye kimse sormaz bana. Kimse o soruyu sormaz. 30 yıl içinde milyonlarca insanla tanıştım ve durmadan binlerce soruyu yanıtladım. Ama kimse bana güle inanır mısın diye sormadı. Çünkü bunu sormaya gerek yoktur. Gül ya oradadır ya da orada değildir. Sen de bunu görürsün. Yalnızca kurgusal olan, gerçek olmayan şeylere inanmak gerekir. İnanç rahat ve elverişlidir. İnsanı sersemletir, uyuşturur. O bir uyuşturucudur, insanı zombiye çevirir. Bir zombi Hristiyan da olabilir, Hindu da. Ama ne olursa olsun yine zombidir işte. Etiketi farklıdır yalnızca. Ve bazen de bir etiketten sıkılıp değiştirir. Hindu Hristiyan olur, Hristiyan Hindu. Yeni bir etiket, taze bir etiket ama bu etiketin ardında yine aynı inanç sistemi. İnançlarınızı yıkın. Elbette bu rahatsızlık verecek, uygunsuz olacak ama uygunsuzluk olmadan gerçekten değerli olan hiçbir şey elde edilemez. Bütüncül bir insanı çocukça, aptalca stratejilerle yönlendiremezsiniz. Yok şunu yaparsan cennet ve cennetin tüm zevkleri senin olur. Yok bunu yaparsan cehenneme gidersin ve sonsuza dek acı çekersin. Bütünleşik insan tüm bu saçmalıklara gülüp geçer yalnızca. Gelecek korkusu olmadığından onun için bir cehennem yaratamazsınız. Gelecekten açgözlü bir beklentisi olmadığından onun için bir cennet yaratamazsınız. Onun hiçbir korumaya, onu yönlendirecek, bir yerlere götürecek birilerine ihtiyacı yoktur. Onun hedefleri, güdüleri yoktur. Onun için her an öylesine tam, öylesine eksiksizdir ki, bu yaşamda veya belki bir sonraki yaşamda yaşanacak başka bir anın tamamlanması gibi bir beklentisi yoktur. Her an dolu, dop doludur. Hatta dolup taşmaktadır. Ve o, bu güzel varoluş için muazzam bir minnet duymaktan başka bir şey bilmez. Ancak bu minnetini bile dile getirmez. Çünkü varoluş herhangi bir dilden anlamaz. Bu minnet duygusu onun varlığının ta kendisidir. Bu yüzden her ne yaparsa yapsın, minnet duygusu oradadır. Hiçbir şey yapmıyor olsa bile, sadece sessizce oturuyor olsa bile, minnet duygusu yine oradadır. Siz her ne haldeyseniz, bundan bizzat sorumlusunuz. Eğer sefalet içindeyseniz, bundan kendiniz sorumlusunuz. Bu sorumluluğu başkasına yıkmaya çalışmayın. Yoksa ondan asla kurtulamazsınız. Acılarınızdan, sefaletinizden sorumlu olan bensem, o zaman bunlardan nasıl kurtulabilirsiniz? Eğer öyleyse, ben özgür bırakmadıkça kurtulamazsınız. Bu benim elimdedir. Ve eğer benim elimde olabiliyorsa, o zaman bir başkasının elinde de olabilir. Ne kadar zor ve acı verici olsa da, benim yanımda olanların anlaması gerekir ki, başınıza gelenlerden, geçmişte yaşadıklarınızdan ve gelecekte yaşayacaklarınızdan sadece kendiniz sorumlusunuz. Sorumluluğunuzu bütünüyle kabul ettiğiniz anda olgunlaşacaksınız. Bir kurala göre yaşayan bir insan kendini mahveder, zehirler. Çünkü kural sizin dışınızda biri tarafından, asla bulunmayacağınız bir yerde, zamanların ve yerlerin birinde, yani size ait olmayan bir zamanda ve yerde bulunmuştur. o kuralı izlemek çok tehlikelidir. Kuralı izlediğinizde yaşamınızı merkezinden, temelinden saptırmış, kendi kendinizi bozmuş olursunuz. Kendinizi şekillendirmeye çalışırken aslında bozmuş, biçimsizleştirmiş olursunuz. Ben kimsenin oyununu oynamam. Ben ancak kendi oyunumu oynar ve kuralları da kendim koyarım. Yalnızca kör insanlar ışığa inanır. Görebilenler ışığa inanmaz. Onu görürler. Ben sizin herhangi bir şeye inanmanızı değil, sadece görebilmenizi istiyorum. Görebildiğiniz zaman da neden bir inançla tatmin olup kör kalasınız ki? Siz kör değilsiniz. Belki sadece gözlerinizi kapalı tutuyorsunuz. Belki de kimse size gözlerinizi açabileceğinizi söylemedi. Ben sıradan bir adamım. Tıpkı herkes gibi. Aramızda herhangi bir fark varsa o da nitelikle ilgili değil. Sadece bilmekle ilgili. Ben kendimi biliyorum. Siz ise bilmiyorsunuz. Varlığımız söz konusuysa eğer, ben de aynı varoluşa aitim. Ben de aynı havayı soluyorum. Siz de aynı varoluşa aitsiniz. Ve siz de aynı havayı soluyorsunuz. Siz sadece henüz kendinizi bilmeye, tanımaya çalışmadınız. Kendinizi bildiğiniz anda aramızda hiçbir fark kalmayacak. Sanki ben durmuş gün doğumunu izliyorum, siz ise yanımda duruyorsunuz ama gözleriniz kapalı. Güneş sizin için doğuyor, benim için de. Öylesine güzel, öylesine rengarenk. Fakat bu sadece benim için değil, sizin için de aynı zamanda. Ama güneş ne yapsın? Siz gözlerinizi kapatmış öylece duruyorsunuz ve aramızdaki tek fark bu. Peki ama bu büyük bir fark mı? Sadece birinin sizi sarsıp gözlerini aç, sabah oldu, gece bitti demesi gerekiyor. Bilim nasıl nesnel olan dış dünyada keşifte bulunursa, din de iç dünyada keşifte bulunur. Nesnel varoluş için bilim neyse, öznellik için de din odur. Dinin ve bilimin izledikleri yöntemler tamamen aynıdır. Bilim buna gözlem der, din ise farkındalık. Bilim buna deney der, din ise deneyim. Bilim zihninizde herhangi bir önyargı olmadan deney yapmanızı ister. Her şeye karşı açık ve hazır olmalısınızdır. Gerçekliğe herhangi bir şeyi dayatmamanız gerekir. Fikirlerinizin tamamen tersine olsa bile, gerçek her ne olursa olsun ona karşı açık olmalısınızdır. O fikirleri bir kenara koymanız gerekir. Fakat gerçek inkar edilemez. Bilimsel çabalar, gerçek için zihninizi bir kenara koymak suretiyle onu tehlikeye atıyor. Sizin gerçekle ilgili ne düşündüğünüz değil, sadece gerçek önemlidir. Sizin düşünceniz doğru ya da yanlış olabilir. Ama buna gerçek karar verecektir. Zihniniz neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar vermeyecektir. İnsan bilinmez, bilinemez bir potansiyelle doğar. İnsan dünyaya geldiğinde asıl yüzü henüz yoktur. İnsanın onu bulması gerekir. Bu bir keşif olacaktır ve işin güzelliği de buradadır. Bir varlık ile bir nesne arasındaki fark da budur. Bir nesnenin potansiyeli yoktur. O neyse odur. Masa masadır. Sandalye sandalyedir. Sandalye başka bir şey olamaz. Onun potansiyeli yoktur. Sadece fiiliyatı vardır. O bir şeyin tohumu değildir. İnsan bir nesne değildir. Tüm dertlerin ve neşelerin, tüm zorlukların ve sıkıntıların nedeni de budur. Tanrı'yı ortadan kaldırıyorum. Böylece artık zavallı yaşlı adamı suçlayamazsınız. Onu her şey için yeterince suçladınız. Yok dünyayı o yaratmış, yok bunu o yaratmış, yok şunu o yaratmış. Tüm suçu onun üzerinden alıyorum. O yok. Sorumluluğu üzerine atmak için onu yaratan sizlersiniz. Sorumluluğu artık üzerinize alın. Evren sizin böyle olmanızı istiyor. Siz bu yüzden böylesiniz. Evrenin sizin böyle biri olmanıza ihtiyacı var. Yoksa sizi siz olarak değil, başka biri olarak yaratırdı. Yani bana göre en büyük dinsizlik kendin olmamaktır. hiçbir koşul öne sürmeden, tamamen koşulsuz kendiniz olun. Sadece kendiniz olduğunuz zaman dindar da olursunuz. Çünkü sağlıklısınızdır, bütünsünüzdür. Siz bu dünyaya tamamen dümdüz, içine hiçbir şey yazılmamış bir defter olarak geldiniz. Kaderinizi kendiniz yazmalısınız. Kaderiniz bir başkası tarafından yazılmıyor. Sizin kaderinizi kim yazsın? Üstelik nasıl ve niçin yazsın? Siz dünyaya ucu açık bir potansiyelle, çok boyutlu bir potansiyelle geldiniz. Kaderinizi yazması gereken sizsiniz. Yazgınızı yaratacak olan kendinizsiniz. Kendi kendiniz olmanız gereken yine kendinizsiniz. Siz hazır halde bir özle doğmadınız. Siz sadece bir tohumdan meydana geldiniz. Ve yine yalnızca bir tohum olarak ölebilirsiniz. Fakat bir çiçeğe de dönüşebilirsiniz, bir ağaca da. Kendi kendinizden kaçmanız mümkün mü? Elbette bunu deneyebilirsiniz. Ama daima aynı yerde saydığınızı göreceksiniz. Ağaçların ve dağların arkasına, mağaraların içine saklanabilirsiniz. Ama etrafınıza her baktığınızda orada olduğunuzu göreceksiniz. Olmadığınız bir yere gitmeniz mümkün mü? Bir şey çok açık olduğunda onu kanıksamaya başlarsınız. Bir şey gözünüzün önünde olduğunda onu göremezsiniz. Onu görebilmeniz için bir mesafe gerekir. Öyleyse ilk olarak aklınızda tutmanızı istediğim şey, insanlığın sadece bugün sefalet içinde olmadığı. O hep sefalet içindeydi. Sefalet adeta ikinci doğamız haline geldi. Binlerce yıl sefalet içinde yaşadık. İşte ona bu kadar yakın olmamız onu görmemizi engelliyor. Yoksa o açık şekilde orada durmakta. Açık olanı görebilmeniz için bir çocuğun bakış açısına ihtiyacınız vardır. Ve bizler gözlerimizin içinde binlerce yılı taşımaktayız. Gözlerimiz yaşlanmış. Olayları yeni, taze bir bakış açısıyla göremiyorlar. Pek çok şeyi kabullenmiş ve acılarımızın nedeni olan şeyleri tamamen unutmuş durumdalar. Bilgili biri olmak çok ucuza patlar. Kutsal metinler oradadır. Kütüphaneler oradadır. Üniversiteler oradadır. Bilgili kültürlü biri olmak çok kolaydır. Üstelik bilgili biri olduğunuzda çok hassas bir konuma erişmiş olursunuz. Çünkü ego, bilgeliğinizin bilginizden, bilgili oluşunuzdan kaynaklandığına inanmak ister. Ego, bilgiyi bilgeliğe dönüştürmek ister. Ve siz de böylece bildiğinize inanmaya başlarsınız. Siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bildiğiniz tek şey kitaplar ve kitaplarda yazanlar. Hepsi bu. O kitaplar belki de tıpkı sizin gibi insanlar tarafından yazıldılar. Kitapların %99'u başka kitap severler tarafından yazılmıştır. Aslına bakarsanız 10 tane kitap okuduğunuzda zihniniz o kadar çok ıvır zıvırla dolar ki 11. kitabı da kendiniz yazıp kafanızdakileri buraya boşaltmak istersiniz. Yoksa tüm bu ıvır zıvır bilgiyi başka ne yapabilirsiniz ki? Kendinizi bu yükten kurtarmanız gerekir. Görmek düşünmek değildir. Güneş doğar. Eğer bu sırada onun doğuşunu düşünürseniz her şeyi kaçırırsınız. Çünkü onu düşündüğünüz sırada ondan uzaklaşmış olursunuz. İnsan düşünürken kilometrelerce öteye gidebilir. Ve düşünceler de her şeyden hızlı hareket edebilirler. Eğer gün doğumunu görüyorsanız o zaman bir şey çok kesin belli olmalı. Yani onu düşünmüyor olmalısınız. Ancak o zaman gün doğumunu görebilirsiniz. Düşünmek gözlere perde indirir. Gördüklerinize kendi rengini, kendi gerçeklik anlayışını katar. Gerçekliğin size ulaşmasına izin vermez. Kendini gerçekliğe dayatır. Düşünmek gerçeklikten sapıştır. İşte bu nedenle gerçeğe erişebilmiş tek bir filozof bile yoktur. Tüm filozoflar gerçek üzerine düşünceler üretmektedir. Ama gerçeği düşünmek olanaksız bir şeydir. Gerçeği ya bilirsiniz ya da bilmezsiniz. Eğer biliyorsanız onu düşünmenize de gerek yoktur. Eğer bilmiyorsanız o zaman onu nasıl düşünebilirsiniz ki? Gerçeği düşünen bir filozof, ışığı düşünen kör bir adam gibidir. Eğer gözleriniz varsa ışığı düşünmez, onu görürsünüz. Hepsi bu. Görmek tamamen farklı bir süreç, meditasyonun bir yan ürünüdür. Siz sadece içinizde dans eden, nefes alan, cap canlı olan hayatla birlikte kalın. Kendinizi tanıyabilmeniz için ona yaklaşmanız gerekir. Belki de endişeleriniz sizi alıp uzaklara götürdü ve şu anda kendinizden çok uzak bir noktada durmaktasınız. Yuvanıza geri dönmelisiniz. Hayatta olduğunuz sürece hayatın çok kıymetli olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Tek bir anı bile kaçırmayın. İnsan ancak kendisi olabilir. Bunun dışında başka bir şey olması mümkün değildir. Zaten güzel olan da insanın kendisi olmasıdır. Özgün olan her şey güzelliğe, tazeliğe, hoş bir kokuya ve canlılığa sahiptir. Taklit olan her şey cansız, donuk, sahte ve plastiktir. Başka birisiymiş gibi rol yapabilirsiniz. Ama acaba kimi kandırmış olursunuz? Kendiniz dışında kimseyi kandıramazsınız. Üstelik bunun ne gibi bir amacı olabilir? Bundan ne elde edebilirsiniz? Kendinizi bilebilmeniz için önce kendiniz olmalısınız. Tüm o kişilikleri tıpkı üzerinizden kıyafetlerinizi çıkartır gibi çıkartmalı ve tamamen çıplak kalmalısınız. Başlangıç oradan başlar ve sonra gelen ikinci şey ise çok basittir. Bu elimi herhangi bir dikkat harcamaksızın hareket ettirebilirim. Ve yine bu elimi hareketi baştan sona içeriden çok büyük bir dikkatle izleyerek hareket ettirebilirim. Bu iki hareket tamamen farklıdır. İlki robotik bir harekettir, mekaniktir. İkincisi ise bilinçli bir harekettir. Bilinçli olduğunuzda elinizi içinizde duyumsarsınız. Bilinçli olmadığınızda ise elinizi dıştan bilirsiniz sadece. Yüzünüzü de aynadaki görüntüsünden, yani dıştan biliyorsunuz. Çünkü izleyici değilsiniz. İzlemeye başlarsanız yüzünüzü içten duyumsarsınız. Ve kendinizi içten izlemeniz öylesine bir deneyimdir ki yavaş yavaş garip şeyler olmaya başlar. Düşünceler kaybolur, duygular kaybolur, hisler kaybolur. Etrafınızı bir sessizlik sarar. Bir sessizlik okyanusunun tam ortasındaki bir ada gibi olursunuz. Yalnızca izleyen biri. Sanki varlığınızın merkezindeki bir ışık alevi tüm varlığınızı bu merkezden ışınlar halinde yayar. Herkes size göze batmamanızı söyler durur. Peki ama neden? Hayat bu kadar kısayken neden göze batmaktan kaçınalım ki? Zıplayabildiğiniz kadar yükseğe zıplayın. Dans edin alabildiğince çılgınca. Hayat bir yere gitmiyor. Sadece sabah yürüyüşüne çıkıyor. Tüm varlığınız nereye doğru akıyor? Rüzgar nereye doğru esiyorsa o yolu seçin. Yolu gittiği yere kadar izleyin ve asla bir şey bulmayı ummayın. Nitekim ben asla şaşkınlığa uğramadım. Çünkü bir şeyler bulma beklentim hiç olmazdı. Bu nedenle bu noktada bir sürpriz söz konusu değil. Her şey bir sürprizdir. Hayal kırıklığı da söz konusu değil. Her şey bir buluşma. Eğer buluşma gerçekleşirse bu iyi. Eğer gerçekleşmezse bu daha da iyi. Birkaç kez düşmek, yara almak, sonra tekrar ayağa kalkmak iyi bir şeydir. Ve birkaç kez doğru yoldan sapmak da. Bunların hiç zararı yok. Doğru yoldan saptığınızı anladığınız anda yola geri dönün. Hayatı deneyip yanılarak öğrenmek gerekir. Günah sahte dinlerin uyguladığı bir yöntemdir. Gerçek bir dinin böyle bir kavrama hiç ihtiyacı yoktur. Sahte bir din ise günah kavramı olmadan ayakta kalamaz. Çünkü günah insanların içinde suçluluk hissi yaratma yöntemidir. Tüm bu günah ve suçluluk stratejisini iyice anlamamız gerek. Bir insanı suçlu hissettirmedikçe psikolojik olarak köleleştirmemiz mümkün değil. Suçluluk hissi olmadıkça onu belli bir ideolojiye, belli bir inanç sistemine hapsetmeniz de imkansız. Fakat onun zihninde suçluluk hissini yarattığınız anda içindeki cesareti tamamen teslim almış, içinde var olan maceracılığı tamamen yok etmiş olursunuz. Artık onun kendi çabasıyla bağımsız bir birey olma ihtimalini tamamen baskılamışsınız demektir. Suçluluk fikriyle onun içindeki insani potansiyeli neredeyse öldürmüş olursunuz. Suçluluk duygusunu yaratmak için yapmanız gereken çok basit. Hataları, yanlışları günah olarak adlandırmak. İsa sürekli şunu der: "Tövbe edin, tövbe edin." Peki ama niçin? Sırf Adem ile Havva elma yedi diye mi? Sadece tek bir günah var. O da farkında olmamak. Siz bunun için her an cezalandırılıyorsunuz. Bundan başka bir ceza yoktur. Ama hala daha fazlasını mı istiyorsunuz? Acılarınız, sefaletiniz, endişeleriniz, dertleriniz var. Ve üstüne cehenneme atılmayı mı umut ediyorsunuz bir de? Çektiğiniz ıstıraplardan tatmin olmadınız mı? Sizce cehennem şu anda olduğunuz yerden daha iyi mi olacak? Başka türlü bir ceza mümkün müdür? Farkındalık içinde olmadığınız her an zaten kendi cezasını kendi getirir. Ve farkındalıkla geçen her an ise kendi ödülünü beraberinde getirir. Bunlar iç içe geçmiş parçalardır. Onları ayırmanız mümkün değildir. Her toplum sürekli şu doğrudur, bu yanlıştır diye fikirler öne sürüyor. Fakat acaba yanlış diye adlandırdığı şeyleri yapmaktan sizi alıkoyabilirler mi? Sorun şu ki onların yanlış dediği hemen her şey aslında doğaldır ve sizi kendilerine çekerler. Bunlar yanlış olmakla birlikte doğaldır da. Bu bakımdan doğal olana doğru yoğun bir çekim söz konusudur. Toplumda doğallığın çekim gücünden daha güçlü olabilecek korkuyu yaratmak zorunda kalır. Böylelikle cehennemin icat edilmesi gerekir. Bir çocuğun doğduğu ilk günden itibaren onda bir vicdan yaratmaya başlarız. Bu vicdan denilen şey, toplumun sizde olmasını istemediği her şeyi sürekli olarak kınarken, sizde olmasını istediği her şeyi ise sürekli olarak yüceltendir. Böylelikle bir bütün olmaktan çıkarsınız. Vicdan durdurak bilmeden sizi zorlamaya devam eder. Bu yüzden hep dikkat etmeniz gerekir. Tanrı izliyor. Her eylemi, her düşünceyi Tanrı izliyor. Bu nedenle dikkatli olun. Şu iki kelimenin anlamını çok iyi kavramalısınız. Vicdan ve bilinç. Bilinç size aittir. Vicdan ise size toplum tarafından verilir. Bilincinize uygulanan bir dayatmadır. Farklı toplumlar bilincinize farklı şeyler dayatırlar. Ama hepsi mutlaka bir şeyler dayatır. Bir şey bilincinize dayatmayla kabul ettirildi mi, bilincinizin sesini duyamaz olursunuz. O artık çok uzaklardadır. Bilincinizle sizin aranızda toplumun çocukluğunuzdan beri dayatmayla inşa ettiği kalın bir duvar durur. Bir şeyden fedakarlık ettiğinizde ona fedakarlıkta bulunmadan önce olduğunuzdan daha bağımlı hale gelirsiniz. Zihniniz hiç durmadan onun etrafında döner durur. Baskılama, doğanızı hep düşman bellemek demektir. Doğanızla savaşmalı, onu öldürmeli, onu yok etmeli, onun ötesine geçmelisiniz. Ve ancak o zaman kutsal biri olursunuz. Gelin görün ki böyle bir şey imkansızdır. Bugüne dek doğanın ötesine geçebilen kimse olmamıştır. Her nerede olursanız olun, her zaman doğayla birliktesinizdir. Evet, kendinizi sakatlayabilir. Kutsal metinlerinizin buyurduğu ölçüde uzuvlarınızı kesebilir. Acı çekebilir. Kendinize istediğiniz kadar işkence yapabilirsiniz. Ama doğanın ötesine geçemezsiniz. Ne var ne yoksa hepsi doğadır. Öte diye bir şey burada yoktur. Öte dediğiniz yerde yine doğanın içindedir, dışında değil. Bu nedenle de doğayla savaşanlar asla onun ötesine geçemezler. Bu konuda sürekli olarak başarısız olmaları da onları kahreder. Hepsini psikolojik olarak dengesiz, aklını yitirmiş insanlar haline getirir. Üstelik bunların hepsi din adamlarının işine yarar. Onlar sizi istismar ederler. Onların işi gücü size yardım etmektir. Ama size yardım edilmeden önce elbette ki yardıma ihtiyaç duyacak bir hale getirilmeniz gerekmektedir. Kimseye itaat etmeyin. Sadece kendi varlığınıza itaat edin. O sizi nereye götürürse hiç korkmadan tamamen özgür olarak gidin. Belirli bir gerçeği anladığınızda ona itaat etmekten başka bir şey yapamazsınız. Fakat bu gerçeği anlamış, algılamış ve fark etmiş olmanız gerekir. Önce itaatsizlikle işe başlayın. Siz özgürlüğünüzden feragat ettiğiniz müddetçe toplum da size her şeyi verir. Size saygınlık verir. Yerarşinin içinde, bürokraside önemli mevkilere gelmenizi sağlar. Fakat bunları vermesi için tek bir şeyi elden bırakmanız gerekir. O da özgürlüğünüz, bireyselliğinizdir. Kalabalığın içindeki bir sayı haline gelmeniz gerekir. Kalabalık kendinin parçası olmayan kişiden nefret eder. Kalabalık içinde bir yabancı olduğunu fark edince gerginlik yaşar. Çünkü yabancı bir soru işareti haline gelir. Size şunu diyorum. Sorumluluğunuz sadece kendinize karşıdır. Ve bu cümledeki mucize de şu ki, eğer sadece kendinize karşı sorumluysanız, birçok sorumluluğun da üzerinde hiç düşünülmeden yerine getirildiğini anlayacaksınız. Yaşam dönüşüme gereksinim duyar. Ve dönüşüm de kişinin kendisiyle ilgili olarak yürütmesi gereken büyük bir çalışmadır. Öyle çocuk oyuncağı sayılacak bir şey değildir. Sen sadece İsa'ya inan, İncil'i tekrar tekrar okumaya devam et. Böylece kurtulacaksın. Peki, ama bunları yapan kişi neden kurtulmuş olacak acaba? Tabii ki dönüşümden. Din cinselliği kınadı. Yeme zevkini kınadı. Keyif alınabilecek her şeyi kınadı. Mesela müziği, sanatı, şarkı söylemeyi ve dans etmeyi. Şöyle bir etrafınıza bakıp tüm dinlerin kınadığı şeyleri toplasanız, tüm insanlığı kınadıklarını görürsünüz. Hatta kınanmamış bir santimetre kare dahi bırakmadılar. Her din bu yönde üzerine düşeni yaptı. Eğer kalkıp da insanlığı tamamen kınarsanız, insanların tepesi atabilir. Bu nedenle bu işi oranlı biçimde yapmanız gerekir. Böylece insanlar da kınanmış olurlar. Kendilerini suçlu hissederler. Suçtan arınmak ister ve sizin yardımınızı kabul etmeye hazır hale gelirler. Onları çok fazla kınamamalısınız. Çünkü bu sefer de sizden kaçmaya başlar. Kendilerini okyanusa atar ve kendi sonlarını getirebilirler ki bu da işler açısından çok iyi olmaz. Tanrı bizim en büyük diktatör fikrimizden başka bir şey değil. En büyük Adolf Hitler o. Ben ibadete karşıyım. Çünkü ibadet temelde bir ticarettir. İbadet Tanrı'ya verilen rüşvettir. Altında onun egosunu pohpohlamak yatar. Sen en yücesin, sen merhametlisin, sen istediğin her şeyi yapabilirsin. Tüm bunlar sırf ondan bir şeyler istemek için söylenir. Varoluşta ufacık bir çimen yaprağı en büyük yıldızla aynı öneme ve güzelliğe sahiptir. Varoluşta hiyerarşi yoktur. Kimse daha üstün, kimse daha aşağı değildir. Varoluş çok cömerttir. O daima bağışlayıcıdır. Asla ceza vermez. Fakat varoluşa ulaşmanızın tek yolu içinizdeki derin sessizlikten geçer. Etkilemek demek, müdahale etmek, birinin hakkına tecavüz etmek, sizi size ait olmayan bir yola sürüklemek, size daha önce hiç düşünmediğiniz şeyler yaptırmak demektir. Bir insanı etkilemek dünyadaki en şiddetli eylemdir. Ben kimseyi etkilemeye çalışmadım. Birinin söylediğim şeylerde veya bende bir gerçeği görmesi tamamen farklı bir şeydir. Bu açıdan benim onu etkileme çabam yoktur. Fakat bana rağmen bir şeyler görebiliyorsa, o zaman tüm sorumluluk ona aittir. İsa insanlarına der ki, "Kıyamet günü geldiğinde ben kendi koyunlarımı ayıracağım ve Tanrı'ya, bunlar benim insanlarım, onların kurtarılması gerek, diğerleri beni ilgilendirmiyor," diyeceğim. Eğer gerçekten kıyamet günü diye bir şey varsa, ki yok, ama konu gereği var diyelim, Eğer kıyamet günü diye bir şey varsa ve bu ayırma işini yapmak da bana düşerse, ben tek bir koyun bile bulamam. Çünkü bugüne dek kimseyi etkilemedim. Birini etkilediğinizde elbette siz çoban, o kişi ise sadece bir koyun olur. İnsanları koyun yapıp ellerinden insanlıklarını alarak küçültüyorsunuz. Onları kurtarmak adına yok ediyorsunuz. Kimseden etkilenmeyin. Kimsenin etkisi altına girmeyin. Bakın, görün, farkında olun ve seçim yapın. Fakat şunu unutmayın ki bu konuda sorumluluk kendinize aittir. Kimseye zarar vermeyin ama kimsenin de size zarar vermesine izin vermeyin. Ancak o zaman insani bir dünya yaratabiliriz. Kendisine saygı duyan bir insan başkasını aşağılayamaz. Çünkü her varlığın içinde, hatta ağaçların ve kayaların içinde bile aynı özün gizli olduğunu bilir. O öz belki kayanın içinde derin bir uykuda olabilir. Ama fark etmez. O yine aynı özün farklı biçimlerinden biridir. Kendine saygı duyan insan aniden tüm evrene saygı duyarken bulur kendini. Yaşamı hissetmek, onu bütün olarak yaşamak ve her an bir sonsuzluk anı haline gelecek şekilde öylesi bir tutku ve yoğunlukla yaşamak. İşte bir dinin hedefi bu olmalı. Ben de size bunu öğretiyorum. Bilgi ağacının meyvesini yiyin. Bilen biri haline dönüşün. Cehalet ve karanlık içinizden silinip gitmeli. Daha bilinçli, daha bilgili ve daha fazla farkında olmalısınız. İşte size öğrettiğim budur. Yaşamı öylesine tutkuyla, öylesine sevgiyle, öylesine bütünüyle yaşayın ki ondaki sonsuzluğu bir parça tadabilin. Ne zaman ki bir anı, geçmişi unutarak, geleceği unutarak yaşarsanız, işte o an size sonsuzluğu tattıracaktır.